Kitabın adı Kamu Kurumları Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık. Yazan Tugay Fırat A. Şükrü Tarakçıoğlu. Bu kitap mini kütüphane stüdyolarında seslendirilmiştir. Dördüncü kaset A yüzü sayfa 97. Sayıştay genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleriyle mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamakla görevlidir. Kuruluşu ve işleyişi yasayla düzenlenir. Dördüncü kısım, mali ve ekonomik hükümler. Devletin ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki tüzel kişilerin harcamaları yıllık bütçelerle yapılır. Bütçe kanun konusudur ve bu kanuna bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz. Bütçe, devletin gelirleri ve giderleri ile ilgili temel belgedir. Bu yüzden anayasamız bütçenin hazırlanışına ve kabulüne ilişkin olarak ayrıntılı hükümler koymuştur. Devletin ekonomik hayatı düzenleme konusunda özel bir görevi vardır. Anayasamız ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, sanayinin ve tarımın dengeli biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasını planlama görevini devlete vermektedir. Devlet bu amaçla gerekli teşkilatı kurma görevinde üstlenmiştir. Kalkınma girişimleri hazırlanacak bir plana göre yürütülür. Bu planda milli tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrarı ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, yatırımı ve istihdamı geliştirici tedbirler öngörülür. Devlet öte yandan para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemesini sağlayacak önlemleri almakla da görevli kılınmıştır. Tabii servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi, ormanların, orman köylüsünün korunması ve geliştirilmesi, kooperatifçiliğin geliştirilmesi, tüketiciler ile esnaf ve sanatkarların korunması da anayasamızın devlete vermiş olduğu görevler arasındadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası soruları. 1. Milli güvenliğin, kamu düzeninin suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda kanunla kendisine yetki verilen bir makam. 6.2.1995 tarihinde bu yetkisini kullanarak bir meslek kuruluşunu faaliyetinden men etmiş ve bu kararını 8.2.1995 tarihinde hakim onayına sunmuştur. Bu işlemden sonra aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Hakim tarafından onaylanarak açıklanır. B. Hakim kararın tekrar incelenmesine karar verir. C. Karar hakim tarafından reddedilir. D. Karar kendiliğinden yürürlükten kalkar. Yanıt D. 2. Türk milleti aşağıdakilerden hangisini anayasanın koyduğu kurallar çerçevesinde yetkili organlar eliyle yürütür? A. Haklarını. B. Egemenliğini. C. Kamu düzenini. D. Siyasal haklarını. Yanıt B. 3. Kanunun başka bir idari merciye bırakmadığı hallerde idari mahkemelerce verilen kararların son inceleme merciği aşağıdakilerden hangisidir? A. Danıştay. B. Sayıştay. C. Yargıtay. D. Anayasa Mahkemesi. Yanıt A. 4. Bir konunun anayasaya aykırılığı ile ilgili iptal davasına verilen ret kararının ardından tekrar iptal davası açılabilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Bir daha bu kanunun iptali için dava açılamaz. B. Kararın üzerinden 10 yıl geçtikten sonra tekrar iptal davası açılabilir. C. Kararın ardından hemen tekrar iptal davası açılabilir. D. Kararın üzerinden 5 yıl geçtikten sonra tekrar iptal davası açılabilir. Yanıt B. 5. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Hükmü aşağıdakilerden hangisi için bir açıklama olamaz? A. Devlet organlarının anayasanın koyduğu kurallara göre işlediğine. B. Herkesin kanunlar önünde eşit olmasına. C. Türkiye Cumhuriyeti'nin insan hakları ile ilgili uluslararası ilkeleri kabul ettiğine. D. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin sınırsız hak ve özgürlüğe sahip olmasına. Yanıt D. 6. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu kararlarına karşı yapılacak itirazlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Yargıtay'a başvurulur. B. Anayasa Mahkemesi'ne başvurulur. C. Uyuşmazlık Mahkemesi'ne başvurulur. D. Kurul kararlarına itiraz edilemez. Yanıt D. 7. Diğer mahkemelerle Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıkları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Anayasa Mahkemesi'nin kararı geçerlidir. B. Uyuşmazlık mahkemelerine başvurulur. C. Yargıtay'a başvurulur. D. Danıştay'a başvurulur. Yanıt A. 8. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na kim başkanlık eder? A. Adalet Bakanı. B. Kurulun en kıdemli üyesi. C. Cumhuriyet Başsavcısı. D. Yargıtay Başkanı. Yanıt A. 9. Ülkemizdeki yabancıların temel hak ve hürriyetleri aşağıdakilerden hangisine uygun olmak kaydıyla sınırlandırılabilir? A. Türkiye Cumhuriyeti hukuk kurallarına. B. Vatandaşı olduğu ülkenin hukuk kurallarına. C. Milletler arası hukuk kurallarına. D. İnsan hakları evrensel bildirgesi ilkelerine. Yanıt C. 10. Aşağıdakilerden hangisinin meclis iç tüzüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne doğrudan doğruya iptal davası açma yetkisi yoktur? A. Cumhurbaşkanı. B. Başbakan. C. Muhalefet Parti Meclis Grubu. D. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az 5'te 1'i çoğunluğu. Yanıt B. 11. Anayasa Mahkemesi'nde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanun, kanun hükmünde kararname veya iç tüzüğün yayınlanmasından kaç gün sonra düşer? A. 10. B. 30. C. 45. D. 60. Yanıt D. 12. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda yer alan bir kimsenin kanunen tabi olduğu mahkemelerden başka bir merci önüne çıkarılamaz, başka bir merci önüne çıkma sonucunu doğrudan yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz. Hükmü aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? A. Kanunu hakim güvencesi. B. Özel hayatın gizliliği. C. Kişi dokunulmazlığı. D. Yargı bağımsızlığı. Yanıt A. 13. Genel ve katma bütçe tasarıları ile milli bütçe tahminlerini gösteren raporu mali yılbaşından en az kaç gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunar? A. 45, B. 60, C. 75, D. 90. Yanıt C. 14. Mali yıl bütçeleriyle ilgili olarak hangisi yanlıştır? A. Bütçe, kanun tasarılarının genel kurulda görüşülmesi sırasında gider artırıcı önerilerde bulunulamaz. B. Bütçede değişiklik yapma yetkisi kanun hükmünde kararname ile Bakanlar Kurulu'na aittir. C. Bütçe kanun tasarılarının genel kurulda görüşülmesi sırasında gelirleri artırıcı önerilerde bulunulamaz. D. Harcanabilecek miktar sınırının Bakanlar Kurulu kararıyla aşılabileceğine dair bütçelere hüküm konulamaz. Yanıt B. 15. Aşağıdakilerden hangisinin verdiği kararlar yargı denetimine tabi değildir? A. Türkiye Büyük Millet Meclisi. B. Yüksek Askeri Şura. C. YÖK. D. Belediyeler. Yanıt B. 16. Aşağıdaki bakanlardan hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce çekileceklerden değildir? A. Adalet Bakanı. B. Milli Savunma Bakanı. C. Ulaştırma Bakanı. D. İçişleri Bakanı. Yanıt B. 17. Tüzüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülür. B. Cumhurbaşkanı tarafından imzalanır. C. Danıştay'ın incelenmesinden geçer. D. Kanunlara aykırı olamaz. Yanıt A. 18. İllerin idaresi aşağıdaki esaslardan hangisine dayanır? A. Yetki genişliği. B. Yerinden yönetim. C. Silsile. D. Hiyerarşi. Yanıt A. 19. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda yer alan hiçbir organ, makam ve merci mahkemelere emir ve talimat veremez hükmü aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? A. Özel hayatın gizliliği. B. Yasama dokunulmazlığı. C. Yargı bağımsızlığı. D. Düşünce özgürlüğü. Yanıt C. 20. 1. Uyarma. 2. Kınama. 3. Aylıktan kesme. 4. Kademe ilerlemesinin durdurulması. Yukarıki sıralamalardan hangisi ya da hangileri kanun denetimi dışında bırakılır? A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 2 ve 3. D. Yalnız 4. Yanıt B. 21. Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi dışında bir aday gösterilebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının kaçta kaçının yazılı önerisi gerekir? A. 5'te 1. B. 3'te 1. C. 4'te 2. D. 5'te 2. Yanıt A. 22. Üniversitelere atanacak olan dekanları aşağıdakilerden hangisi seçer? A. Cumhurbaşkanı. B. Başbakan. C. Bakanlar Kurulu. D. Yüksek Öğretim Kurulu. Yanıt D. 23. Aşağıdakilerden hangisi adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı mercine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir? A. Yargıtay, B. Anayasa Mahkemesi, C. Bölge İdare Mahkemeleri, D. Danıştay. Yanıt A. 24. Aşağıdakilerden hangisi Yükseköğretim Kurulu için aday seçimi yaparak Cumhurbaşkanı'nın onayını sunanlardan değildir? A. Üniversiteler, B. Genelkurmay Başkanlığı, C. Bakanlar Kurulu, D. Başbakan. Yanıt D. 25. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermedeyken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde bu kararı verebilecek merci aşağıdakilerden hangisidir? A. Milli Savunma Bakanı, B. Genelkurmay Başkanı, C. Cumhurbaşkanı, D. Bakanlar Kurulu. Yanıt C. 26. Türkiye Büyük Millet Meclisi her yıl hangi tarihte kendiliğinden toplanır? A. 24 Nisan, B. 11 Kasım, C. 1 Ekim, D. 7 Eylül. Yanıt C. 27. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nda yer almaz? A. İdari Amirler, B. Meclis Başkanı, C. Başkan Vekilleri, D. Başbakan. Yanıt D. 28. Bir yasama döneminde Başkanlık Divanı için ilk seçilenlerin görev süresi kaç yıldır? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Yanıt B. 29. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık seçiminde kaçıncı tur oynamada en fazla oy alan aday başkan seçilir? A. 3, B. 4, C. 5, D. 6. Yanıt B. 30. Herhangi bir siyasi parti adına olmadığı durumlarda gen soru önergesi verilebilmesi için en az kaç milletvekilinin imzası gereklidir? A. 20, B. 25, C. 50, D. 55. Yanıt A. 31. Başbakan veya bakanlar hakkında önerge verilerek soruşturma açılabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hangi oran aranır? A. 3'te 1, B. 4'te 1, C. 5'te 1, D. 10'da 1. Yanıt D. 32. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün bina, tesis, eklenti ve arazisinde kolluk ve yönetim hizmetlerini kim düzenler ve yürütür? A. Adalet Bakanlığı, B. İçişleri Bakanlığı, C. Genelkurmay Başkanlığı, D. Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Başkanlığı. Yanıt D. 33. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı'nın yasama ile ilgili görevlerinden değildir? A. Gerektiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplantıya çağırmak, B. Kanunları yayımlamak, C. Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları gerekli gördüğünde halk oyuna sunmak, D. Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak. Yanıt D. 34. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı'nın yürütme ile ilgili görevlerinden değildir? A. Askeri Yargıtay üyelerini seçmek, B. Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık etmek, C. Üniversite rektörlerini seçmek, D. Genelkurmay Başkanı'nı atamak. Yanıt A. 35. Cumhurbaşkanı vatana ihanetten dolayı aşağıdakilerden hangisi tarafından suçlanabilir? A. Milli Güvenlik Kurulu. B. Türkiye Büyük Millet Meclisi. C. Cumhuriyet Başsavcısı. D. Anayasa Mahkemesi. Yanıt B. 36. Cumhurbaşkanının görev süresinin dolması durumunda Cumhurbaşkanlığı seçimine ne zaman başlanır? A. Görev süresinin dolmasından 30 gün önce. B. Görev süresinin dolmasından 20 gün önce. C. Görev süresinin dolmasıyla. D. Görev süresinin dolmasından 10 gün sonra. Yanıt A. 37. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 4. tur oylama sonucunda adaylardan birinin salt çoğunluğu elde edememesi durumunda aşağıdakilerden hangisine başvurulur? A. Halk oylamasına gidilir. B. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenilenir. C. Adaylar değiştirilir. D. En çok oy alan aday seçilir. Yanıt B. 38. Yürürlüğe girmiş bir kanun için şekil bozukluğuna dayalı iptal davası en fazla kaç gün içinde açılmalıdır? A. 7, B. 10, C. 15, D. 30. Yanıt B. 39. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi üyelerini seçenlerden değildir? A. Yargıtay, B. Danıştay, C. Askeri Yargıtay, D. Bakanlar Kurulu. Yanıt D. 40. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi'nin görevlerinden değildir? A. Kanunları şekil bakımından denetlemek. B. Kanun hükmünde kararnameleri esas bakımından denetlemek. C. Meclis iç tüzüğünü şekil ve esas yönünden denetlemek. D. Anayasa değişikliklerini esas bakımından denetlemek. Yanıt D. 41. Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ve Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Yargıtay'a başvurulur. B. Danıştay kararı esas alınır. C. Anayasa Mahkemesi'ne başvurulur. D. Sayıştay kararı esas alınır. Yanıt B. 42. Sayıştay'ın kesin hükümlerine yapılacak itirazlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Yargıtay'a başvurulur. B. Sayıştay'ın hükümlerine yargı yolu kapalıdır. C. Danıştay'a başvurulur. D. Anayasa Mahkemesi'ne başvurulur. Yanıt B. 43. DGM kararlarının temyiz merci aşağıdakilerden hangisidir? A. Sayıştay, B. Yargıtay, C. Danıştay, D. Anayasa Mahkemesi. Yanıt D. 44. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışan Ali Amiri Fatma'dan bir emir alıyor. Verilen emir konusunun suç teşkil ettiğini fark eden Ali aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Emri yerine getirmelidir. B. Fatma'dan emri tekrar gözden geçirmesini istemelidir. C. Fatma'dan yazılı emir istemelidir. D. Emri hiçbir suretle yerine getirmemelidir. Yanıt D. 45. Hakimler ve savcılar idari görevlerinden dolayı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A. İçişleri Bakanlığı'na. B. Mülki Amire. C. Adalet Bakanlığı'na. D. Devlet Personel Başkanlığı'na. Yanıt C. 2. Bölüm. Devlet Teşkilatı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasama, yürütme ve yargı organlarından oluşur. Bu ayrım organlar arasında üstünlük anlamına gelmez. Kuvvetler ayrılığı ilkesi. Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Türkiye Büyük Millet Meclisi halkın seçtiği 550 milletvekilinden oluşur. 30 yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir. En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik veya anarşik eylemlere katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler. Hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, yüksek öğretim kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve silahlı kuvvetler mensupları görevlerinden çekinmedikçe aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler. Madde 76. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimleri 5 yılda bir yapılır. Anayasanın 77. maddesine göre meclis süre dolmadan seçimin yenilenmesine karar verebileceği gibi Cumhurbaşkanı'nca verilecek karara göre de yenilenebilir. Anayasanın 78. maddesine göre savaş sebebiyle seçimler bir yıl ertelenebilir ve sebep ortadan kalkmadıkça erteleme işi tekrarlanabilir. Seçimler yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildikleri bölgeyi değil, bütün milleti temsil ederler. Madde 80. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, mecliste ileri sürdükleri düşüncelerinden sorumlu tutulamazlar. Madde 93. Genel olarak milletvekilinin düşmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nca alınacak kararla gerçekleşir. Partilerin Anayasa Mahkemesi'nce kapatılması durumunda genel kurul kararına gerek yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri genel olarak anayasanın 67. maddesinde aşağıdaki gibi belirtilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, Bakanlar Kurulu'nu ve bakanları denetlemek, Bakanlar Kurulu'na belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek, bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletler arası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, anayasanın 14. maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere genel ve özel af ilanına, mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek ve anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkaca bir hüküm olmadığı takdirde üye tam sayısının en az 1/3 ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Meclis genel olarak meclis araştırması, genel görüşme, gen soru ve meclis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullanır. Madde 98-99-100. Yürütme yetki ve görevi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin idari yapısında genel idare merkez örgütünde Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar ve Yardımcı Kuruluşlar, Danıştay, Sayıştay, Devlet Planlama Teşkilatı, Milli Güvenlik Kurulu yer almaktadır. Devletin başı olan Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'ni ve ulusun birliğini temsil eder. Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir. Bir kimse iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez. Anayasanın 102. maddesine göre en az 3'er gün arayla yapılacak oynamalarla 3. oylamada Cumhurbaşkanı seçmek şarttır. Aksi takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenilenir. Anayasanın 104. maddesine göre Cumhurbaşkanının yasama, yürütme ve yargı ile ilgili görevleri vardır. Bunlar aşağıda belirtildiği gibidir. A. Yasama ile ilgili olanlar. Gerekli gördüğü takdirde yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılış konuşmasını yapmak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gerektiğinde toplantıya çağırmak. Kanunları yayımlamak. Kanunları tekrar görüşmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri göndermek. Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halk oyuna sunmak. Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün, tümünün veya belirli hükümlerinin anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek. B. Yürütme alanına ilişkin olanlar. Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek. Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek. Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulu'nun başkanlığı altında toplantıya çağırmak. Yabancı devletlere Türk devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek. Milletler arası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığını temsil etmek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar vermek. Genelkurmay Başkanı'nı atamak. Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak. Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık etmek. Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkı yönetim veya olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak, kararnameleri imzalamak. Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak. Devlet Denetleme Kurulu'nun üyelerini ve başkanını atamak. Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak. Yüksek Yönetim Kurulu üyelerini seçmek, üniversite rektörlerini seçmek. C. Yargı ile ilgili olanlar. Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin 1/4'ünü, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı vekilini, askeri Yargıtay üyelerini, askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek. Cumhurbaşkanı ayrıca anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkilerini kullanır. Cumhurbaşkanının görevi ile ilgili işlem ve eylemlerinden dolayı siyasi sorumluluğu olmadığı gibi cezai sorumluluğu da yoktur. Ancak vatana ihanetten dolayı cezai sorumluluğu vardır. Cumhurbaşkanının re'sen imzaladığı emir ve kararları, yani tek başına yapabildiği işlemler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil yargı mercilerine başvurulamaz. Cumhurbaşkanının anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan ve ilgili bakanların imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır. Bu kararlardan başbakan ve ilgili bakan sorumludur. Cumhurbaşkanının re'sen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil yargı mercilerine başvurulamaz. Cumhurbaşkanı vatana ihanetten dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az 1/3'ünün teklifi üzerine üye tam sayısının en az 1/4'ünü vereceği kararla sonuçlandırılır. Madde 105. Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı vekillik eder. Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde görevine dönmesine kadar ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Madde 106. Cumhurbaşkanına görevlerinde yardımcı olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kurulmuştur. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin kuruluşu, teşkilat ve çalışma esasları, personel atama işlemleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir. Madde 107. İdarenin hukuka uygunluğunun düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanı'nın isteği üzerine tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapar. Silahlı kuvvetler ve yargı organları Devlet Denetleme Kurulu'nun görev alanı dışındadır. Devlet Denetleme Kurulu'nun üyeleri ve üyeleri içinden başkanı, kanunda belirlenen nitelikteki kişiler arasında Cumhurbaşkanınca atanır. Devlet Denetleme Kurulu'nun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük Devlet Denetleme Kurulu'nun işleyişleri kanunla düzenlenir. Madde 108. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan Yardımcıları, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı'ndan kurulur ve devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili kararların alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda Bakanlar Kurulu'na görüş bildirir. Milli güvenliğin sağlanmasından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı Bakanlar Kurulu sorumludur. Gündemin özelliğine göre kurul toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağrılıp görüşleri alınabilir. Milli Güvenlik Kurulu, devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili kararların alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kurulu'na bildirir. Kurulun, devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulu'nca öncelikle dikkate alınır. Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemi, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'nın önerileri dikkate alınarak Cumhurbaşkanı'nca düzenlenir. Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu Başbakan'ın başkanlığında toplanır. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilatı ve görevleri kanunla düzenlenir. 1. Bakanlar Kurulu. Anayasanın 109. maddesi gereğince Bakanlar Kurulu Başbakan ve bakanlardan oluşur. Başbakan Cumhurbaşkanı'nca Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından atanır. Anayasa Madde 109. Bakanlar Kurulu'nun listesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulur ve anayasada belirtilen sürelerden sonra güven oylaması yapılır. Anayasa Madde 110. Anayasanın 112. maddesine göre Başbakan Bakanlar Kurulu'nun başkanı olarak Bakanlar Kurulu ile birlikte sorumludur. 2. İdarenin esasları. İdare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. Buna idarenin bütünlüğü ilkesi denir. Bunu gerçekleştirmek için merkezi idare, yerel idareler üzerinde idare ve vesayet yetkisi tanınmıştır. Bununla merkezi idare, ayrı tüzel kişilere sahip yerel idareleri ve kamu kurumlarını kamu yararı amacıyla denetlemektedir. Anayasanın 123. maddesinde yukarıda belirtilen esas getirilirken özellikle idarenin kuruluş ve görevleri bir bütün olduğu vurgulanmıştır. Kamu düzen kişiliğinin ancak kanunla veya kanunun verdiği açıkça yetkiye dayanarak kurulacağı belirtilmiştir. Başbakanlık ve bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere bunlara aykırı olmamak şartıyla anayasanın 124. maddesine göre yönetmelikler çıkarabilirler. İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Anayasanın 125. maddesinde belirtilen bu yetki idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. Anayasa gereğince ülke idaresi merkezden yönetimle sağlanmaktadır. Bu yönetim biçiminde idare teşkilatı tektir. Anayasanın 126. maddesi gereğince Türkiye merkezi idare kuruluşu bakımından coğrafya ve ekonomik şartlara göre illere, illerde diğer kademelerde aynıdır. Merkezi yönetim bakanlıklar şeklinde teşkilatlandırılır. İllerin idaresi yetki genişliği yasasına dayanmaktadır. Bu merkezi idare tarafından taşra teşkilatındaki görevlilere bazı konularda karar alma ve uygulama yetkisinin verilmesidir. Merkezi idare taşra teşkilatının işlemlerini daima denetim altında tutar ki buna hiyerarşi yetkisi denir. Türkiye'nin yönetim yapısı merkezi yönetim ve yerinde yönetim kuruluşlarından oluşur. Anayasanın 126. maddesinde birden çok ili içine alan merkezi idare teşkilatı kurulabilir. Amaç, kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyumu sağlamaktır. Anayasanın 113. maddesine göre bakanlıklar kanunla kurulur ve devlet tüzel kişiliğini temsil ederler. Bakanlıkların kuruluş ve görev esasları hakkında 3046 sayılı yasa ile kısaca aşağıdaki esaslar getirilmiştir. İdare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür. Teşkilatlanmada etkili bir idare, iş bölümü, kontrol ve koordinasyon sağlanması esastır. Atıl kapasite ve kaynak israfının önlenmesi şarttır. Madde 3. Bakanlar Kurulu'nda Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanı'nın onayıyla sayıları 20'yi geçmemek kaydıyla devlet bakanları görevlendirilebilir. Bu bakanların bakanlıkları yoktur. Danışma ve büro hizmetlerini yürütecek personel vardır. Madde 4. Anayasanın 112. maddesine göre her bakan başbakana karşı sorumludur. Bakanların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı siyasi sorumlulukları vardır. Anayasanın 113. maddesine göre bakanlar görevlerine ilgili suçlardan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla Yüce Divan'a verildiklerinde bakanlıkları düşer. Başbakanın Yüce Divan'a sevki halinde hükümet istifa etmiş sayılır. Her bakanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı kendi kanununda gösterilir. 3046 Madde 7. Bakanlık, merkez teşkilatı ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden oluşur. Merkez teşkilatında ihtiyaca göre teftiş kurulu başkanlığı, araştırma ve planlama koordinasyon başkanlığı, hukuk müşavirliği, basın ve halkla ilişkiler müşavirliği adıyla danışma ve denetim birimleri kurulabilir. 3046 Madde 12. İhtiyaca göre 3046 sayılı yasanın 13. maddesine istinaden Personel Genel Müdürlüğü Dairesi Başkanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Savunma Sekreterliği, Özel Kalem Müdürlüğü adıyla veya bunların dışında yardımcı birimler kurulur. 3046 sayılı yasanın 15. maddesinde hiyerarşik kademeler ve birim ünvanları sayılmıştır. Genel olarak bakanlık merkez teşkilatında müsteşarlık, müsteşarlığa bağlı genel müdürlük, kurul başkanlığı veya daire başkanlığı, genel müdürlük veya kurul başkanlığına bağlı daire başkanlığı, şube müdürlüğü ve ihtiyaca göre kurulacak şeflikler bulunur. 3046 sayılı yasanın 21. maddesine göre bakan kuruluşun en üst amiridir ve 22. maddeye göre de müsteşar bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup bakanlık hizmetlerini bakan adına yürütür. Bu amaçla bakanlık teftiş kurulu hariç bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını sağlar. 3046 sayılı yasanın 16. maddesiyle bakanlık merkez teşkilatı ile bakanlık bağlı kuruluşlarının düzenlenmesine uyulacak esas ve usuller belirlenmiştir. Bu maddeye göre a. Genel Müdürlük, Müstakil Daire Başkanlığı, Danışma, Denetim ve Yardımcı Birimler kanunla kurulur ve kaldırılır. B. Diğer daire başkanları ile şube müdürlükleri, Bakanlar Kurulu ile kurulur ve kaldırılır. C. Bir bakanlıkta birden fazla müsteşarlık kurulamaz. D. En az 3 şube müdürlüğü olmadıkça daire başkanlığı, en az 3 daire başkanlığı bulunmadıkça genel müdürlük kurulamaz. E. Şeflik ve memurluklar bakan onayıyla kurulur. F. Müsteşar, genel müdür ve ana hizmet birimi niteliğindeki dairelerin başkanları için 2 yardımcı kadrosu ihdas edilebilir. 3046 sayılı yasanın 27. maddesine göre bakanlık müşavirleri bakanlık makamına bağlıdır ve sayıları 30'u geçemez. 4. kasetin A yüzü burada bitti, devamı B yüzünde. Sayfa 112.